Evet, bugün Romalılar 6. bölüme geldik. Romalılar 6'yı tamamen okuduk. Ama ilk 15 ayete bakacağız. Romalılar 6, 1-15'e. Evet, Tanrı'nın lütfu altındasınız diyor Pavlus. Tanrı'nın lütfu altında isek nasıl davranmamız gerekiyor? Günah işlemeye devam mı edeceğiz? Eğer tamamen kurtulduysak günah işlemeye devam mı edeceğiz diye Pavlus'un sorduğunu görüyoruz. Evet, müjdeyi duyduğumuz zaman, yani Tanrı'nın karşılıksız sevgisini, Tanrı'nın karşılıksız lütfunu duyduğumuz zaman bize böyle çılgın bir şey gibi geliyor. Tam anlayamıyoruz. Bizim doğamıza, anlayışımıza tamamen aykırı, böyle bizi baş aşağı eden bir şey gibi geliyor. Tüm günahımıza, tüm yaptıklarımıza, tüm kötülüklerimize rağmen, tüm fesatlarımıza rağmen böyle bir lütufla karşılaşıyoruz. Böyle bir müjdeyle karşılaşıyoruz. Böyle bir Tanrı'yla karşılaşıyoruz. Tanrı'nın ta kendisi insan bedeni alıp aramızda yaşıyor ve Tanrı'nın ta kendisi bizim yerimize bizim suçumuzun cezasını çekiyor ve bizim ölümümüzü ölüyor. Hayır ya, Tanrı böyle bir şey yapamaz. Tanrı kesinlikle insan olmak istese bile olamaz. Tanrı her şeyi yapar, her şeye kadirdir. Bir tek insan olamaz diyenler var. Hayır, Tanrı beden alıp aramızda yaşadı. Tanrı insan oldu. Tanrı insan oldu, aramızda yaşadı. Ve birinci Adem olan, ilk Adem'in itaatsizliği yüzünden ölüyoruz. İşte buna eski adamımız diyoruz. Eski adamımız, Adem'den gelen o eski adam hepimizde var. Ve bundan dolayı günah işlemeye devam ediyoruz. O eski adamdan dolayı, o ilk Adem'den, o birinci Adem'den dolayı yüreklerimiz bozulmuş durumda, düşmüş durumdayız. Ruhsal olarak ölü durumdayız. Ve onun için böyle bir haberi duyduğumuzda, işte Tanrı insan oldu, aramızda yaşadı. Sizin o bozulmuş yüreklerinizi, sizin o ruhsal ölümünüzü, sizin o fesatlarınızı kendi üzerine yüklendi. Müjde bu. Sadece üzerine öylesine bir yüklenme değil. Bunun cezası ölümdür. Adem'in itaatsizliği yüzünden ölüyoruz. Bu günahların cezasını Tanrı'nın ta kendisi çarmıhta üzerine yüklendi. O ölüm sizin ölümünüzdü. O çarmıh sizin çarmıhınızdı. Ama o çarmıha Mesih gerildi. Sizin yerinize Mesih öldü. Evet, bir insanın itaat eylemi sayesinde tüm insanlar bu erdemi paylaşıyor. Hepimiz onun itaatiyle kurtuluyoruz. Mesih itaat etti. Onun için ikinci Adem diyoruz ona. İkinci Adem'in itaatiyle bizler kurtulduk. Günah arttıkça lütuf daha da çoğalıyor. Eğer Tanrı'nın İsa Mesih'teki iyiliği sizi durdurmuyor ve Tanrı'nın merhameti karşısında böyle huşu içinde hayrete düşürmüyorsa, muhtemelen Tanrı'nın iyiliğini henüz tam olarak kavramamışsınız demektir. Evet, daha da kötüsü, muhtemelen günahınızın derinliğini, yüreğinizin yozlaşmışlığını, en derin varlığınızın derinliklerinde eski adamınızın Tanrı'yı aramadığını, hatta ondan nefret ettiğini, onu izlemediğini, isyan ettiğini ve kaçtığını henüz gerçekten de düşünmemişsinizdir. Bir ara Martin Luther'e soruyorlar, Tanrı'yı seviyor musun diye. Tabii ki böyle güzel bir cevap bekliyorlar. Onu sevmek mi? Bazen ondan nefret ediyorum diyor. Çok açık bir şekilde söylüyor ama hepimiz için doğru değil mi bu? Bizden böyle doğruluğumuza yaraşır davranmamız bekleniyor ama Yapamıyoruz. Eski adamımızdan dolayı, yani o günahlı benliğimizden dolayı hala günah işlemeye devam ediyoruz, değil mi? Evet, bugün okuduğumuz ayetlerin açılışına dikkat edin. Pavlus'un müjdesi dinleyicilerinin daha önce duyduklarından o kadar farklı ki, o kadar beklemedikleri bir şey ki, ona bunun lütfun artması için günah işlemeye devam etmeleri gerektiği anlamına gelip gelmediğini soruyorlar. Eğer söylediklerin doğruysa Pavlus, günah karşısında Tanrı'nın lütfu artıyorsa, günahkarları doğru olarak kabul ediyorsa, o zaman neden doğru olalım? Yani neden günah işlemeye devam etmeyelim? Biz ne kadar çok günah işlersek o kadar çok lütuf artacak zaten, değil mi? Tanrı'nın lütfunun içimizde gösterilebilmesi için mümkün olduğunca dinsiz olmaya çalışmamız gerekmez mi? Eğer biz günah işledikçe lütuf artacaksa o zaman biz de günah işlemeye, kötü olmaya devam edelim. O kadar da çılgınca değil tabii. Pavlus'un burada söylediklerinin belli bir mantığı var. Pavlus'un yanıtını tartışmadan önce kendinize şunu sorun. Günümüzde verilen Hristiyan vaazları bu soruyu ne sıklıkla soruyor? Yani günah işlemeye devam mı edelim sorusunu. Vaizler dinleyicilerinin iyi işlerin önemini sorgulamasına neden olacak şekilde Mesih'in lütfunun gücünü ne ölçüde güvenle vurguluyorlar. Birçok pastör, birçok vaiz vaazlarında şöyle davranın, böyle davranın diye ahlaki kurallardan bahsediyor. İşte şöyle yani Hristiyan özgürlüklerinden değil, Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuş olanların bu Hristiyan özgürlükleriyle hareket etmeleri gerektiğini değil de bazı kurallarla, bazı yasalarla hareket etmeleri gerektiğini öğretiyor çoğu. Yani açıkçası amacımız vaazlarımız aracılığıyla imanları daha fazla günah işlemeye teşvik etmek olmamalı. Zaman zaman birçok vaizin bireyleri yargı korkusundan kurtararak istemeden de olsa iyi işlerin ve itaatin önemiyle ilgili şüpheler aşıladıklarından korkarak hatalı bir yaklaşıma sahip olup olmadıkları ben tabii bu şekilde düşünüyorum ama bazen kurallar koyarak şeyden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hristiyan özgürlüklerinden uzaklaştırıp ancak bu kurallarla biz bu Hristiyanların günah işlemelerini engelleriz düşüncesine giriyorlar. Öte yandan Pavlus bu konuda kaygısız gibi görünüyor. Yani Pavlus Mesih'i çok özgürce vaaz etmek ya da insanların mesajın gerçekliğini sorgulamasına neden olmak diye bir şey olduğuna inanmıyor. Pavlus neye güveniyor? Lütufla yönlendirilen müjdenin kurtuluşa götüren Tanrı'nın gücünü temsil ettiğine inanıyor. Evet, müjde Tanrı'nın gücüdür. Eğer müjde Tanrı'nın gücüyse ve siz bu müjdeyle kurtulduysanız, o halde ekstradan kurallar koymamıza gerek yok. Sizi yönlendirecek olan Tanrı'nın ruhudur. Yani kardeşler, doğruluğunuz size ait değil. Sizler kendi yaptıklarınızdan dolayı değil, Mesih'in uzun zaman önce çarmıhta yaptıklarından dolayı kutsalsınız. Veya bundan dolayı, Mesih'in çarmıhta yaptıklarından dolayı kutsallaştırılıyorsunuz. Bu doğruluk yabancı bir doğruluk. Yani bu doğruluk insana ait olan bir doğruluk değil. Bu doğruluk tamamen Tanrı'nın doğruluğu. Tanrı'nın doğruluğu bizim doğruluğumuz yapılmış halde. Bir itaat eylemi, bir ömür boyu işlediğiniz günahları, hatta yarının günahlarını bile yok etti. Peki bizler neden artık daha fazla günah işlemeyelim? Neden? Çünkü vaftiz olduk. Pavlus böyle cevap veriyor. Neden peki daha fazla günah işlemeyelim sorusuna? Çünkü vaftiz oldunuz diyor. Vaftiz oldunuz. Kendinize bunu hatırlatın. Vaftiz olanlar, çünkü ben vaftiz oldum gerçeğini hatırlatın. Bu kime ait olduğunuzu, kimin adıyla anıldığınızı sizlere hatırlatsın. Hatta yine Martin Luther'den örnek vereceğim. Bugün birkaç kere Luther'i kullanacağım. O da yine aynı şekilde denenmelerden geçerken kendisine duvarına yazdığı bir ben vaftiz oldum hatırlatması var. Ben vaftiz oldum diyor. Sürekli bir şekilde kendisine korktuğu zamanlarda, zor zamanlardan geçtiğinde, denenmelerden geçtiğinde, bocaladığında, günahla boğuştuğunda ben vaftiz oldum diyor. Günah işlemeye devam mı edelim? Hayır, ben vaftiz oldum diye kendimize hatırlatalım. Evet, neden daha fazla günah işlemeyelim? Çünkü vaftiz olduk. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğiniz gibi onun ölümüne de vaftiz edildiniz. Evet, bu sözcükler Grekçe'de bu şekilde geçiyor. İki ifade birbirini yansıtıyor. Her iki uçtaki vaftiz sizi ortada Mesih'le ve onun ölümüyle sarıyor. Evet, vaftizle gömüldünüz, Mesih'le birlikte mezara girdiniz. Vaftizle gömüldünüz, Mesih'le birlikte mezara girdiniz ve İsa Mesih o mezardan çıktığında bir daha dönmemek üzere sizi de yanında götürdü. Mesih'le birlikte mezara girdiniz, Mesih o mezardan dirildi, Mesih ölümden yaşama geçti. Siz de bir daha asla o mezara dönmemek üzere Mesih'le birlikte dirildiniz. Evet, ölüme gömüldünüz. Orada bir mezarda hareketsiz yatıyorsunuz. Ölümden dirildiniz. Yeni yaşamda, artık yeni yaşamda yürüyorsunuz Mesih sayesinde. Evet arkadaşlar, bu ayetler vaftizle ilgili değil. Bu ayetler vaftizle ilgili değil. Karıştırmayalım. Evet, neden günah işlemeye devam etmeyelim? Çünkü biz vaftiz olduk. Ama konu vaftiz değil. Mesih'in ölümü ve dirilişi, onun ölümü ve dirilişinde Mesih'le nasıl birleştiğimiz ve bu nedenle günah karşısında nasıl öldüğümüzle ilgili. Evet, bu konu Mesih'in ölümü, dirilişi, onun ölümü ve dirilişinde Mesih'le nasıl birleşmiş olduğumuz. Mesih'le birleşmişliğimiz. Pavlus'un aklında bu var. Bu sabah genel olarak Koloselilere baktık. Koloselilerde de bunu görüyoruz. Mesih'le birliğimiz, Mesih'le birleşmişliğimizi görüyoruz. Evet, bu metin vaftiz hakkında değil, ancak Pavlus'un inanlının Mesih'le birliğini açıklamak istediğinde işaret ettiği ilk şey bu. Pavlus bizim Mesih'le birliğimizi Koloselilerde de Romalılarda da Mesih'le birleşmemizi, Mesih'le birliğimizi anlattığında ilk başvurduğu konu vaftiz konusu. Burada da vaftizden bahsediyor. Evet, Pavlus'un sakramentten bahsetme şekli böyle anma töreniyle ilgili bir görüşe kesinlikle yer bırakmıyor. Yani vaftize böyle veya buradaki sakramente anma töreni gibi bakmıyor. Vaftiz Hristiyan'ın varlığının bir gerçeğidir ve bu boş bir gerçek değil. Vaftiz sadece bir şey anlam ifade etmiyor. Yani yalnız başına bir şey ifade etmiyor. Bir şeyi mühürlüyor. Vaftiz bir mühürdür diye düşünelim. Evet, vaftiz bize sadece Mesih'le birlikte suya gömülmenin ve onunla birlikte yeniden dirilmenin görsel bir resmini vermiyor. Evet, bunu veriyor ama bunu vermekle kalmıyor. Bu bir işarettir ve bunu bu işareti yapıyor, bu işareti gerçekleştiriyor. Ancak Pavlus için burada öncelikli olan sembolizm değil. Pavlus böyle konuşmuyor. Asıl önemli olan vaftizin gerçekleştirdiği şey. Vaftizin amacı nedir? Vaftiz neyi gerçekleştiriyor? Asıl önemli olan budur. Evet, vaftiz sizi Mesih'e bağlamış, onunla birlik haline getirmiştir. Evet, vaftizin amacı bağlamadır. Vaftiz sizleri Mesih'e bağlıyor. Ve Mesih'le birlik haline getiriyor. Vaftizin amacı budur. Sizi Mesih'e bağlıyor ve Mesih'le birlik haline getiriyor. Ve bu birlik sayesinde sizi onun ölümüne ve dirilişine bağlıyor. Evet, ben vaftiz oldum derken ben onunla öldüm, ben onunla dirildim, ben onunla birim diyorsunuz. Ben onunla tanınırım diyorsunuz. Ben Mesih'e bağlıyım diyorsunuz. Vaftiz İsa Mesih'in tek doğruluk eylemini sizin eyleminiz haline getirmiştir. Evet, onun ölümünü sizin ölümünüz yapmıştır. Onun yaşamını sizin yaşamınız yapmıştır. Dikkat edin, Pavlus nasıl suda vaftiz edildiyseniz Mesih'te de vaftiz edildiniz demiyor. Bu sembolizm, nasıl suda vaftiz edildiyseniz Mesih'te de vaftiz edildiniz düşüncesi sembolizm. Ama onun söylediği bu değil. Mesih'e vaftiz edildiğiniz gibi onun ölümüne de vaftiz edildiniz diyor. Mesih'e vaftiz edildiğiniz gibi onun ölümüne de vaftiz edildiniz. Evet, bu özdür. Vaftizin özü budur. Mesih'e vaftiz edildiğiniz gibi onun ölümüne de vaftiz edildiniz. Evet, Mesih'le gerçek ve somut birleşme vaftiz suları aracılığıyla artık tamamen sizindir. Size aittir. Bu şekilde Mesih'le birsiniz. Mesih'in adına vaftiz edilerek Mesih'le birleşmiş durumdasınız. Evet, Romalılar kitabının ilerleyen bölümlerinde Pavlus bize imanın işitmekle geldiğini ve bu yüzden vaizlere, pastörlere ihtiyacımız olduğunu söyleyecek. Evet, Kutsal Ruh yüreklerinizde imanı yaratıyor ama bunu yapmak için bazı araçları ve bazı ham maddeleri kullanıyor. Kelamı, kutsal yazılardaki sözleri ve özellikle de kutsal yazılardaki kelamı, bu kelamın vaaz edilmesini kullanıyor. Pavlus burada Mesih'le birlikte gömülmenin, Mesih'le birleşmenin vaftizle gerçekleştiğini söylüyor. Evet, Mesih'le birleşmenin, Mesih'le gömülmenin vaftizle gerçekleştiğini söylüyor. Evet, kelam ve sakrament. Burada özellikle buna değinildiğini görüyoruz. Bunların birlikte yürüdüğünü görüyoruz. Bunlar ruhun yüreklerimizde iman yaratmak, yani kelam ve sakrament, ruhun yüreklerimizde iman yaratmak, bizi Mesih'le birleştirmek ve büyümemiz için bizi güçlendirmek üzere kullandığı iki araç. Nasıl büyüyoruz? Ruhta nasıl gelişiyoruz? Ruhta nasıl olgunlaşıyoruz? Kelam aracılığıyla. Kelam bazıları aracılığıyla. Yani Rabbin kutsal yazılardaki sözünün kürsüden açıklanışı aracılığıyla. Tabii ki kendi evinizde kutsal yazıları okumanız gerekiyor. Kendi çalışmalarınızı yapmanız gerekiyor. Ama kelam hizmeti, kürsüden yapılan kelam hizmetiyle ruhsal olarak gelişiyorsunuz ve Rab bunu sizin yaşamlarınızda kullanıyor. Aynı şekilde sakramentleri de kullanıyor. Evet, vaftiz sizi güçlendiriyor. Vaftiz Rabbin sofrası sizi ruhsal olarak gizemli bir şekilde güçlendiriyor. Kelam ve sakrament bizi ruhsal olarak geliştiriyor, büyütüyor. Zorlanıyor musunuz, bocalıyor musunuz? Hatta şüphe mi ediyorsunuz? İşte bakmanız gereken yer burası. Kelam ve sakrament, buna bakmanız gerekiyor. Evet, vaftiz ve vaftizin bize mühürlediği Mesih'le birleşme bu soruya yanıt veriyor. Bu soruya nasıl yanıt veriyor vaftiz ve vaftizin bize mühürlediği bu birleşme, Mesih'le birleşme bize nasıl bir yanıt veriyor? Pavlus bu ayetlerde 7 farklı şekilde İsa Mesih'in ölümünün bizim yaşamımız anlamına geldiğini söylüyor. Evet, Pavlus'un cevabı şöyle: onun ölümü bizim yaşamımız demektir. Evet, onun ölümü bizim yaşamımız demektir. Evet, son birkaç haftadır Romalıların bu bölümünde ölümün şöyle, evet, Romalılar kitabını işliyoruz. Romalıların bu bölümünde ölümün Pavlus'un sürekli tekrarladığı bir tema olduğunu görüyoruz. Geçen bölümde de ölüm temasını tekrarlamıştı. Burada da devam ediyor. İbrahim'in ölümü ve Tanrı'nın yoktan yaşam yaratarak yaptığı büyük yaratıcı eylemle lütfun nasıl resmedildiğini görmüştük. İsa günahlarımız için ölüme sunuldu ve aklanmamız için diriltildi ve Romalılar 5'te bize birinci Adem'in ölüme neden olan günahının ikinci Adem olan İsa Mesih'in itaatkar ölümüyle, doğru ve yaşam veren ölümüyle nasıl yanıtlandığını gösterdi. Şimdi de Pavlus'un bu tek ölümün vaftiz ve birleşme yoluyla, yani Mesih'le birleşme yoluyla birçok kişi tarafından nasıl paylaşıldığını açıklıyor. Mesih'in ölümü ve dirilişi bizim ölümümüz ve dirilişimiz anlamına geliyor. Artık bunu Pavlus o kadar çok tekrar etti ki artık bunu anlamış olmamız lazım. Mesih'in ölümü ve dirilişi bizim ölümümüz ve dirilişimizdir. Bu fikir Pavlus tarafından defalarca tekrarlanmış, açılmış ve anlaşılır hale getirilmiştir. Onunki gibi bir ölümde birleşen bizler kesinlikle onunki gibi bir dirilişte birleşeceğiz. Onunki gibi bir ölümle birleştiğimiz gibi onunki gibi bir dirilişle ve dirilişte birleşeceğiz. Evet arkadaşlar, ölen bir kişi artık günah işlemez. Ölen bir kişi günahtan tamamen özgürdür. Mesih'le birlikte öldükten sonra bizler de onunla birlikte yaşayacağız. Günah ölen kişi Tanrı için yaşar. Ama bu bocalamaya devam ediyoruz. Bu yaşamda kutsallaştırılmamız ölene kadar sürecek. Evet, kendinizi günaha karşı ölü, Mesih'te Tanrı'ya karşı diri sayın ve kimin adıyla vaftiz olduğunuzu ve vaftizinizi sürekli aklınızda tutun. Ben vaftiz oldum hatırlatmasını her zaman kendinize yapın. Hiçbiriniz günahtan özgür değilsiniz. Günahın suçunun artık kaldırıldığını biliyoruz. Mesih o günahı üzerine yüklendi. Ama bizler eski adamımızı taşımaya devam ediyoruz. Aranızda hiç kimse ben artık günah işlemiyorum diyemez, değil mi? Yani ben tamamen, zaten Mesih beni affetti. Ben işte erkek olarak kızlara bakmıyorum, kızlar olarak erkeklere bakmıyorum. İşte veya diğer 10 emirdeki işte aklımdan hiç böyle başkalarına zarar vermek geçmiyor gibi şeyler söyleyemez, değil mi? Aranızdan hiç kimse böyle bir şey iddia da edemez, söyleyemez de. Bu bocalama devam edecek. Ama her zaman vaftizimizi hatırlamaya devam edeceğiz. Günahla savaşırken gerçek savaşımızın bu olduğunu hatırlayalım. Yeni yeni böyle ruhsal savaş metotları ortaya çıkarmamıza gerek yok. Zaten çok gerçek bir savaşın tam ortasındayız. Kendimizle savaşıyoruz, kendi günahımızla savaşıyoruz, kendi dürtülerimizle savaşıyoruz. Ama şunu bilerek yapıyoruz. Bizler vaftiz olduk ve Mesih'e aitiz. Mesih'e ait olduğumuz için, vaftizimizle Mesih'le birleşmiş olduğumuz için bu savaşı daha iyi verebiliyoruz. Özel kurallara gerek yok. Vaftiziniz yeterli. Mesih'in lütfu yeter. Yasa kendi hayatınızın çevresine yasalar dizmenize de gerek yok. Yeter ki hani beni günahtan kurtarsın şeklinde yasalar, kurallar koymanıza da gerek yok. Tamamen Mesih'in lütfu sizin için yeterli olacaktır. Evet, kendinizi günaha karşı ölü, Mesih'te Tanrı'ya karşı diri sayın. Mesih'in ölümü bizim için yaşamın kilidini açıyor. Mesih'in ölümü yasa altında doğmuş olanın günahsız doğmuş ve günahsız yaşamış olmasına rağmen yine de kendisini yasanın günah üzerindeki lanetine teslim etmiş olanın ölümüydü. Evet kardeşler, İsa Mesih'in ölümü bir günahkarın ölümüydü. Hiçbir günah işlemediği halde bir günahkarın ölümüydü. Hak etmediği halde bir günahkarın ölümünü öldü. Mesih İsa bizim adımıza günah oldu, bizim adımıza günahkar oldu. Birleşmeden, yani bizim Mesih'le birleşmemiz ve Mesih'in bizimle birleşmesinden Mesih'in kazandığı şey buydu. Günahkar olmaktı. Ve onun doğruluğu bizim doğruluğumuz sayıldı. Bizim günahımız da onun günahı sayıldı. Günahlarımız ona aktı. Ama mucizevi bir şekilde ölümden dirilip yaşama geçti. İşte onun için Mesih yaşıyor diyoruz. Bir daha asla ölmeyecek. O artık bizim kurtarıcımız ve başımızdır. Mesih'le birleştik ve Mesih'in günahtan ve ölümden bağışıklığı bizim hapisten çıkış kartımız olmuştur. Mesih'in ölümüne ve yaşamına aynı anda katılmış olmamızın bir sonucu da içimizde belli bir ikilemin olması. Bu benim vardığım bir sonuç değil. Pavlus'un da şu ayetlerde vardığı bir sonuç. Şöyle diyor. Günah bedeninin yok olması için eski benliğimiz onunla birlikte çarmıha gerildi diyor. Eski benliğimiz, yani eski adamımız olarak da çevirebiliriz. Eski benliğimiz Mesih'ten ayrı olarak kim olduğunuzdur. Mesih'ten ayrı olarak kim olduğunuzdur. Mesih sizi kurtarmadan önceki halinizdir. İlk Adem'le günahkarla birleştiğinizde ve onun lanetini taşıdığınızda kim olduğunuzdur. Eski adamınız, eski benliğiniz. Mesih'in ölümü günah içindi. Mesih günahtan dolayı öldü. Mesih'in yaşamı ise Tanrı içindir. Bu yüzden aynı zamanda hem günah için ölüyüz hem de Tanrı için diriyiz diyebiliriz. Tanrı için yaşıyoruz. Sevgili kardeşler, eski adamınız ölüdür ve ölmektedir. Yeni adamınız ise diridir ve Tanrı için doğru yaşamaktadır. Tanrı'nın doğruluğunu doğru bir şekilde yaşamaktadır. Bu ikilemi Grekçe fiillerin zaman kiplerine baktığımızda da görebiliriz. Şimdi geçmiş zaman şöyle kullanılıyor. Onun ölümüne vaftiz edildik. Onunla birlikte gömüldük. Ölümde onunla birleştik diyor. Gelecek zamanda şöyle diyor. Kesinlikle dirilişle birleşeceğiz. Aynı zamanda onunla birlikte yaşayacağız. Günahın üzerimizde egemenliği olmayacak. Evet, ölüm geçmişte kalkmıştır ve yaşam artık başlamıştır. Geçmiş olarak ölüm geçmişte kalktı ve yaşam artık başladı. Ama yaşam henüz tamamen bizim değil. Yani bu sonsuz yaşamın sonsuz yaşama sahibiz ama bu yaşam henüz tamamen bizim değil. Şimdi elimizde ama henüz tam olarak elimize geçmiş değil. Ama kaybedilecek bir şey de değil. Kurtuluş sağlandığı için, Mesih'in çarmığından dolayı artık kurtarılmış olduğumuz için kutsallaştırılma, yüreğimizdeki iman ve tövbeden sonra artık kutsallaştırıldığımızı da, kutsallaştırılmakta olduğumuzu da biliyoruz. Ve eski adam savaşmaya devam ediyor. Yani eski benliğimiz, günah benliğimiz savaşa devam ediyor. Günah zayıflayan gücünü göstermeye çalışıyor. Yine de bir tohum ekilmiştir. Yeni bir asma büyümektedir ve kesinlikle içimizde filizlenip yeşerip meyve verecektir. Günahınıza yol vermeyin. Eğer bir günah işliyorsanız, ya artık ben bu günahı bırakamıyorum diyorsanız, bocalamaya devam edin, savaşa devam edin. Yapamıyorsanız bir arkadaşınızdan, bir kardeşinizden yardım edin. Hatta itiraf edin. Ama vaftizinizi hatırlayın. Vaftizinizi hatırlayın. Sizler vaftiz oldunuz. Mesih'e aitsiniz. Bu tohum içinize ekildi. Yüreğinizde iman var. Mesih'in iman, sizlere vermiş olduğu iman armağanı var. Ve bununla yaşamaya devam edin. Evet, bu nedenle inanç açıklamamız kutsallaştırılmadan, kutsallaştırılmamızdan bahsediyor veya bundan bahsederken iki taraflı bir gerçeklik olarak bahsediyor. Yani kutsallaşma veya kutsallaştırılma diyebiliriz. Adem'deki eski adamın ölüme terk edilmesi ve Mesih'teki yeni adamın yaşama dirilmesi ya da ölüm ve canlanma olarak bahsediyor. Evet, Adem'deki eski adamımız, yani günahımız, günahlı benliğimiz, günahlı bedenimiz ölüme terk edilecek. Günahı yaşamış olan bu beden son olarak mutlaka ölmek zorunda. Öleceğiz. Günahtan geçen bu bedenlerle Mesih'in yargı gününde Mesih'in karşısına çıkmayacağız. Öleceğiz ve ölümden diriltilip Mesih'in karşısına çıktığımızda artık Mesih'in kutsalları olarak onun önünde duruyor olacağız. Bu kutsallaştırılma görüşü kutsal kitabın öğretilerine uygundur. Ve aynı zamanda Hristiyan yaşamını çok daha doğru bir şekilde tanımlıyor. Pavlus'un Romalılar 7'de Tanrı'nın yasasına sevinçle itaat ederken bile iyi olanı yapmak istemediğini söylüyor. Ve kötülüğün hala içinde var olduğunu itiraf ediyor. Pavlus'un içinde yaşadığı bu ikilem, bu büyük iç mücadelenin ardındaki gerçek de bu kutsallaştırılma süreci. Pavlus da bu süreçten geçiyordu. Bizler de aynı şekilde bu mücadeleden, bu bocalamadan, bu süreçten geçiyoruz. Mücadelemiz dışımızdaki ayartmalarla, dış etkilerle değil, kendimizle, eski benliğimizle olan bir mücadele. Kendimizle bocalıyoruz. Kendi iç benliğimizle, kendi eski adamımızla savaşımızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. İsa Mesih günahın içimizden geldiğini öğretmiştir. Yani bu günah başka yerlerden geliyor diyerek yasalar, kurallar koyuyoruz. Ama bu günah Mesih'in de dediği gibi içimizden geliyor. Arkadaşlar eski adam, eski benliğimiz, yani o eski yılanın etkileri kolay kolay ölmez. Ama bitecek. Bu günah artık tamamlanacak. Zamanı geldiğinde her insan ölüyor. Hepimiz ölümlüyüz. Mutlaka ölmemiz gerekiyor. Yani ölümden kaçış yok. Bu günahlı beden bir yerde son bulacak. Ve yenilenmiş bedenlerimizle Mesih'in önüne çıkacağız. Evet, umarım Pavlus'un burada anlattığı kutsallaştırılma öğretisinin birçok yerde anlatılan öğretiden ne kadar farklı olduğunu görmüşsünüzdür. Yani kutsallaşma, kutsallaştırılma bizim eylemimiz değil. Bunu biz yapmıyoruz. Belki görmüşsünüzdür, Türkçe'de de bununla ilgili kitaplar var. Birçok kilise diyelim veya birçok öğreti sanki kutsallaşmanın veya kutsallaştırılmanın bizim tarafımızdan yapılabilecek bir eylemmiş gibi bunu öğretiyorlar. Bunu yapan sadece ve yalnızca Tanrı'nın kendisidir ve bunu kutsal ruhu aracılığıyla yapmaktadır. Evet, geçen hafta popüler Hristiyanlığın yaşam konusunda ne kadar takıntılı olduğundan ve ölümden nadiren bahsettiğinden bahsetmiştik. İşte yeni yaşam, bol yaşam konularında ne kadar çok yaşama odaklandıkları ama ölüme odaklanmadıklarını anlatmıştık. Bu görüşe göre kutsallaştırılma tek taraflı hale geliyor. Sürekli yeni yaşamı yaşamaya teşvik ediyor. Ancak bu görüşün hatası ironik bir şekilde günah içinde saplanıp kalmamıza neden oluyor. Çünkü bize içimizde yaşayan eski adamı tanımlamak ya da yenmek için hiçbir yol göstermiyor. Evet, bu eski adam gerçektir ve bunu hepiniz buna sahipsiniz. Hepiniz bu eski adamı içinizde yaşıyorsunuz. Bu görüşün sunduğu böyle mutlu iyimserlik, içimizde ölen eski adamın dağı, gerçekliği veya bu dağınık gerçekliğiyle, acısıyla başa çıkmak için bize söyleyebileceğimiz tek bir kelime bile bırakmıyor. Bu görüş Hristiyanların ikiyüzlü olmalarına neden oluyor. Sanki kendi kendimize bir şey yapabilecekmişiz gibi ve kendi kendimize bir şey yapamadığımız zaman da günahımızı gizlememize sebep oluyor. Yaptıklarımızı, düşüncelerimizi saklamak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Onlara göre Hristiyanlar her zaman canlı, mutlu, zaferli olmalı. O zaman ne cüretle üzgün, yalnız veya depresif oluyor bu Hristiyanlar diye soruyorlar. Ya bir Hristiyan kesinlikle mutsuz olamaz, depresif olamaz, böyle yalnız hissedemez kendisini. Çünkü işte kendilerine geliştirdikleri bu kutsallık teorileriyle bu yaşamı sürdürmeye gayret ediyorlar. Ama eski adamı unutuyorlar. Evet arkadaşlar, ölüm kötüdür, yanlıştır. Ve eski adamımızın ölümü bile acılı bir süreçtir. Evet, bunun bir savaş olduğunu unutmayalım. Eski adamımıza karşı ilerlemelerimiz metrelerle değil, santimlerle ölçülür. Öyle büyük zaferler kazanacağınızı düşünmeyin. Kazandığımız bir alan bir bakıyorsunuz kaybedilmiş oluyor. Artık o günaha geri dönmeyeceğinizi zannederken birden bir bakıyorsunuz o alanı kaybediyorsunuz. Tekrar o alana geri dönmüş oluyorsunuz. Gerçek savaş eski adamımıza karşı verdiğimiz savaştır ve bu gerçek bocalamamıza, gerçekten mücadelemize sebep olan bir mücadeledir, bir savaştır. Kardeşler, bu savaş gerçek bir düşmanla yapılıyor. Belki hatırlarsanız Luther işte dua ederken kendisi sürekli aklına günahlarını getiren şeytana, kendisiyle alay eden şeytana mürekkep şeyini alıyor, hokkasını alıp duvara fırlatıyor bütün mürekkebiyle birlikte. İşte mürekkebin izi şeye çıkıyor, duvara çıkıyor. Bugün bile oraya gidip ziyaret edebilirsiniz. O mürekkebin kalıntısı hala duvarda duruyor. Evet, bazıları bize zarar vermek isteyen bir düşman olduğuna artık inanmadıkları için çok şey kaybediyorlar. Evet, şeytan, eski adamımız bize zarar veriyor. Bu aklımızda olsun. Bize verilen burada bazı emirler var. Günahın hüküm sürmesine izin vermeyin diyor. Günahın hüküm sürmesine, yaşamınızda günahın hüküm sürmesine izin vermeyin. Tutkularınıza itaat etmeyin. Yani içinizdeki şehvet tutkularına itaat etmeyin. bedeninizin üyelerini günaha sunmayın. Kendinizi doğruluk için Tanrı'ya sunun. Bunlar emir kipiyle söylenmiş buyruklar. Kendinizi Tanrı'ya sunun. Askerlik yapanlar bilir, yürüyüş yaparken ne diyorlardı? Yürüyüş kararı sayılacak. Say! Veya işte bazıları böyle hiç çok mantıksız gelen emirler almış olabilir. Bunlar burada Pavlus'un verdiği emirler kesinlikle bize sizlere mantıksız gelmesin. Günahın hüküm sürmesine izin vermeyin. Tutkularınıza, şehvetlerinize itaat etmeyin. Bedeninizin üyelerini günaha sunmayın. Kendinizi doğruluk için Tanrı'ya sunun diye emirlerini sürdürüyor. Evet, bu yeni yasadır. Ama yine de yasadır. Ancak bu emrin nerede olduğuna dikkat edin. Bu emir buradaki hikayenin sonunda. Bu ayetler belki de Pavlus'un kutsallığı öğretme modelinin en iyi örneği. Bütün yani Koloselilerde de bunu öğretiyor. Ama burada çok güzel bir modelle bizlere bunu öğretiyor. Önce işaret, sonra emir. Önce işaret ediyor, sonra emri veriyor. Önce tanımlayıcı, sonra kural, sonra yasacı oluyor. Önce kimlik, sonra hareket veya sonra davranış. Bu ayetlerdeki emir kipine gelmeden önce, çok daha önce günahın hüküm sürmesine izin vermeyin, ilk olarak bildirme kipini, yani sahada olan gerçeklerin tanımını duyuruyor bize. Önce bunu duyduk. Günahın hüküm sürmesine izin vermeyin. Mesih İsa'ya vaftiz olan hepimizin onun ölümüne vaftiz olduğumuzu bilmiyor musunuz? Evet, Mesih İsa'ya vaftiz olan hepimizin onun ölümüne vaftiz olduğumuzu bilmiyor muyuz diyerek bize bu bildirme kipiyle bir açıklama yaptığını görüyoruz Pavlus'un. Emirler çok daha sonra geliyor. Şimdi burada tabii biraz böyle Grekçe gramerinden giderek Pavlus'un mantığını da anlamaya çalışalım. Hristiyanlar neden günah işlemeye devam etmezler? Artık günah işlemek istemedikleri için mi günah işlemeye devam etmez Hristiyanlar? Ayartılmadıkları için mi? Günah işlememek için çok çok çabaladıkları için mi günah işlemezler? Hayır. Neden? Hristiyanlar neden artık günah işlemezler? Pavlus ne diyor? Çünkü vaftiz olmuşlardır. Çünkü vaftiz oldular ve Mesih'te günaha ölmüşlerdir. Bu kesin gerçektir. Vaftizinizi hatırlayın ve vaftizinizle günaha ölmüş olduğunuzu hatırlayın. Pavlus'un cevabı bu. Pavlus karmaşık cevaplar vermiyor. Ama bizim aklımızı da böyle bir alt üst ediveriyor. Vaftizle ilgili şaşırtıcı olan da bu. Pavlus sadece ruhsal bir gerçekliği, yani Mesih'le birleşme gerçeğini değil, fiziksel bir gerçekliği de bizlere tanımlıyor. Yani bir Hristiyan kilisesinde, herhangi bir kilisede baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla üzerinize su serpilmesi gerçekliğini de tanımlıyor. Bundan daha açıklayıcı, daha tanımlayıcı bir şey olamaz. Sevgili kardeşler, bu bizim kimliğimizdir. Kim olduğumuzla ilgilidir. Bizler vaftiz edilmiş Hristiyanlarız. Bizler vaftiz edilmiş imanlılarız. Mesih'in üyeleriyiz. Evet, peki İsa Mesih bizimle nerede buluşacak? Cennetin o parlak üst kısımlarında mı buluşacak? Hayır. En derin, karanlık derin dehlizlerde bizlerle buluştuğunu görüyoruz. Karanlık çukurun derinliklerinde bizimle olacağını görüyoruz. Ateşten geçerken bizimle olacağını, karanlık ölüm vadisinden geçerken yalnız olmayacağımızı görüyoruz. Evet, Şüphesiz her birimiz zaman zaman kendimizi mezmur yazarı gibi karanlık bir yerde ağlarken terk edilmiş gibi hissetmiş olabiliriz. Veya mutlaka o zor zamanlardan geçtiğiniz olmuştur. Ama bu sizi yanıltmasın. Mezmur 88'de en çok Mesih'ten söz ediliyor. Rabbimiz İsa Mesih sizin için hayatta kalabileceğinden çok daha derinlere inmiştir. Sadece ve yalnızca İsa Mesih gerçek anlamda terk edilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Daha yeryüzü yaratılmadan önce Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kurtuluş antlaşmasını tamamladılar. Ve Oğul Tanrı bizim için ölmeye geldi. Bizim günahımızı ortadan kaldırmaya, kendi üzerine yüklenmeye geldi. Ve Mesih'in tamamen çarmıhta terk edildiğini görüyoruz. Sadece Mesih İsa, Baba Tanrı'nın yüzünü kendisinden çevirmesine maruz kalmıştır. Hiçbirimiz terk edilmedik. Düşünün, günah işlediğimizde bile terk edilmedik. Aden bahçesinden atıldığımızda bile terk edilmedik. Adem ve Havva Aden'den atıldıklarında ölmediler. Tanrı yine onları bir vaatle gönderdi. Tanrı yine onları kurtaracağını söyledi. Yine Mesih'in geleceğini onlara bildirmiş oldu. Mesih gelene kadar da bir şekilde onlarla birlikte olduğunu, kendi halkıyla birlikte olduğunu gösterdi. Hezekiel 10'da tapınaktan Kutsal Ruh'un çıkışına bakıyoruz. Tapınağın doğu kapısından çıkıyor Kutsal Ruh. Halkı nereye gitmişti? Doğuya sürülmüştü, değil mi? Halkının olduğu yere gidiyor. O ırmakların kıyısına gidip mezmur yazarının yine nasıl unuturuz Yeruşalim'in ezgilerini dediğini, Siyon'un ezgilerini nasıl unuturuz diyor. Babil'deki o ırmakların, o nehirlerin kıyısında Rabbin yine yanlarında olduğunu biliyoruz. Evet. Gerçek bir şekilde terk edilmiş olan sadece çarmıhtaki Rabbimiz İsa Mesih idi. Evet arkadaşlar, Rab ölüler için mucizeler gerçekleştirecek mi? Ölen ruhlar mezardan kalkıp onu yüceltecek mi? Evet, Rab bunu yaptı ve yapacak. Rabbimiz İsa Mesih dirildi, mezardan çıktı ve biz de onunla birlikte diriltildik. Bizler de artık yaşıyoruz. Üzerimizdeki mezar giysilerini hala silkeliyor olabiliriz. Bu mezar giysileriyle hala uğraşıyor olabiliriz. Bizimle mezara kadar gidecek olan bu eski adamımız da hala bocalıyor, mücadele ediyor, savaşıyor olabiliriz. Ama Rabbimiz İsa Mesih'in sadakatini gördük. Onun bize olan bağlılığını gördük. Onun bizimle yakından nasıl ilgilendiğini gördük. Evet, kardeşler, Pavlus bizi bu yeni kimliğimizle hareket etmeye çağırıyor. Buradaki emir, buradaki zorunluluk Tanrı'da diri olan kimliğimizden kaynaklanıyor. Yeni kimliğimizden kaynaklanıyor. Evet, eski adamımız bize sürekli günahımızı hatırlatıyor. Ama yeni bir kimliğimiz var. Artık Mesih'le birleştik. Artık Mesih'le biriz. Kendimize bakıp kuşku duyabiliriz. Eski adam bugün iyi durumda olabilir. Belki de yeni adam yarın ayağa kalkacaktır ama şundan emin olabiliriz. Eğer vaftiz edildiysek Mesih'teyiz demektir. Vaftiz edilenler şöyle bir elini kaldırsınlar ve ben vaftiz edildim desinler. Evet, vaftiz edilenler ben vaftiz edildim deyin. Ben vaftiz edildim. Kendinize bunu hatırlatın. Ben vaftiz edildim. Evet. Eğer vaftiz edildiysek Mesih'teyiz demektir. Yani biliyoruz, düşünüyoruz, anlıyoruz. Kendimizi günah karşısında ölü, İsa Mesih de Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın karşısında diri sayıyoruz. Gerçekten de yaşıyoruz diyoruz. Yaşamak ne demek? Gerçekten yaşamak ne anlama geliyor? Gerçek yaşam budur kardeşler. Mesih'in sizlere verdiği yaşam. Mesih'in ölümü sizin yaşamınız haline geldi. Gerçekten de yaşıyorsunuz. Gerçekten de Mesih'in, Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın huzurunda yaşamaktasınız. Çünkü artık günah üzerimizde egemenlik kuramayacak. Yasa altında değil, lütuf altındayız. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.